Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
İstanbul'da yağmurlu, bereketli bir cuma gününde yine ikisi bir de birlikteyiz arkadaşlar. Sizin taraf E3'ten dolayı herhalde oldukça kalabalıktır diye düşünüyorum. Hepsine yer veremeyeceğiz bu programda ama
maalesef.
Zaten bölüm sonu canavarına girenler E3 hakkındaki bütün gelişmeleri direkt olarak siteden takip edebilir.
Tüm konferanslar için zaten ayrı ayrı videolar yayınlıyoruz. İki tanesini yayınladık, diğer ikisi de hafta sonu yayınlanacak. Hani biz burada belli başlı oyunları aldık böyle. Önemli olan Sivrilal olan oyunları aldık. Onları konuşacağız tabii ki.
Evet, teknoloji tarafında ise biliyorsunuz Computex'i bitirdik. Computex zamanında birçok haber yayınlamıştık. Şimdi ise daha çok bilimsel ağırlıklı haberler de mevcut. Tabii donanım haberlerine de yer verdik. Fakat ben ilk olarak Asus İşbirliği ile yayınladığımız bir yarışmadan bahsetmek istiyorum. Bilgisayarımı ateşle. Arkadaşlar, bu yeni yarışmada rüya bir oyuncu sistemini şanslı bir kişiye hediye edeceğiz. Bu rüya sistemi kazanabilmek içinse zaten ana sayfamıza detaylara ulaşabilirsiniz. Fakat bir tane video çekmeniz ve neden bu sisteme ihtiyacınız var? Daha doğrusu neden bu sistemi istiyorsunuz, bunu anlatmanız gerekli. Şimdi neden bu sisteme ihtiyacınız var deyince insanlar şey zannetmişler. Hani illa kötü bir sistemin olacak. Sen de zor durumda olacaksın.
İlla ona ihtiyacın
olacak. Evet, illa ona ihtiyacın olacak. Tabii bizim de anlatımlarımız biraz yanlış olmuş olabilir bu tarafta. Fakat neden bu sistemi istediğinizi anlatmanız da yeterli. Sonuçta illa bu sistemi alamayacak paraya sahip olmanız lazım değil. İyi bir sisteme de sahip olabilirsiniz. Fakat bu sistemi de kardeşiniz için istersiniz. Karşılıklı oyun oynamak istiyorsunuzdur.
Fazla mal göz çıkarmaz.
Evet. Bununla ilgili bir video çekip de bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir jüri kuracağız. Donanım Haber editörleri ve Asus çalışanlarıyla beraber. Bu jüri videoları değerlendirecek. Bir kişiyi seçecek. Ve evine gidip rüya sistemi kuracağız. Eğer ben video çekemem diyorsanız metinle de anlatabiliyorsunuz olayı ama tabii ki video çeken arkadaşların şansı burada daha yüksek olacak. Bunu da altını çizerim. Ben ilk olarak haberlere ise iOS 7 ile başlamak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta teknoloji tarafında belki de herkesin en çok kitlendiği nokta Apple'ın lansmanıydı. Biz pazartesi günü lansmanla beraber bir canlı yayında aslında bütün gelişmeleri duyurduk. Fakat şimdi özetlememiz gerekirse eğer biliyorsunuz iOS 7 işletim sisteminin artık arayüzünde büyük değişiklikler oldu. Yeni arayüzde artık arka planda hareketli bir duvar kağıdına sahibiz. Aynı zamanda şeffaf bir arayüz var artık. Arka plana koyduğumuz duvar kağıdı neredeyse her menüyü etkileyecek bir renk cümbüşüne dönüştürüyor. Karanlık bir arka plan seçerseniz menüler karanlık oluyor. Aydınlık bir arka plan seçerseniz menüleriniz aydınlık oluyor. Biraz bu şeffaflık ve menü renklerinin değişimini Windows 7'deki Aero arayüzüne benzetebilirsiniz. Windows 8'de de artık Windows 8'de de artık aslında arka plana göre renklerin değişimi mevcut. Biraz sanki oradan esinlenmeler var. İşletim sisteminde çok büyük kolaylıklar kısa olarak eklenmiş durumda. Zaten videoda görüyor kullanıcılarımız. Bilmiyorum sen ne düşündün Ersin? Hani sen ya, bir iPhone kullanıcısısın.
Ben iPhone 4 kullanıyorum hala. Hani askerlik durumundan dolayı böyle yeni telefona geçmedim. Muhtemelen daha sonrası işte 5S veya 6 almayı düşünüyorum. Çünkü iOS işletim sistemi benim gibi sadece böyle sade kullanıcılar için gayet başarılı. Hani Android'de işte root atıyorsun sürekli farklı. Biraz daha böyle hardcore kullanıcılar için diyebiliriz aslında. Ama ben iOS işletim sisteminden gayet memnunum. Hatta dün iPhone 4'e iOS 7'nin betasını kurdum. Betada tabii ki birçok hata şu anda bulunuyor. Ama genel olarak arayüz güzel. iPhone 4'ler ne kadar böyle şeffaflık tam olarak gözükmese de. Mesela işte alt dock barın olduğu kısım bildiğim böyle mat şekilde. Hani Windows'taki Aero özelliklerini böyle kapatırsın ya.
Evet, zaten alt taraf böyle telefonlarda gözüküyor. Kısıtlamaya gidecek.
Bunun dışında hani alttan çıkan denetim barı mıydı değil
mi? Action bar isminde bir şey koydular
evet,
artık
o oraya. O gayet güzel ama hala oraya bir H ile 3G menüsünü koymamışlar. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hatta ben telefonu jailbreak'li kullanıyordum. Jailbreak'li kullanmamın tek nedeni de hani o yukarıdan çektiğimiz bara 3G ve H butonlarını koyabilmemiz. Hani oyun çok fazla oynamıyorum. Oynadıklarımda zaten genelde bedava oyunlar veya aldığım oyunlar oluyor. Sırf onun için jailbreak kurmuştum. Fakat iOS 7 duyurulduğunda hani demiştim güzel bir özellik geliyor herhalde. Oraya maalesef hala bir H veya 3G butonunu koymamışlar.
Yani hala da üstte çalışılması gerekli diyorsunuz.
Saatin saniyesi var o
hareketi. Ya o zaten hani o kadar çok şey olmuş ki böyle ketumle alışmış hani sabit bir şeye alışmışız ki saatin böyle saniyesi hareket edince bir sevindim ne güzel oynuyor falan gibisinden.
Gerçek zamanlı hareket ediyor.
Ama genel olarak simgeler işte üzerinde beliren uyarılar gayet hoş duruyor. Ve şey özelliğini de çok beğendim. Hani uygulamada direkt olarak wireless ayarı yapabiliyorsunuz ve siz güncellemeleri otomatiğe bağlayıp direkt işte telefonunuzun bu güncellemeleri çekmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik de oldukça yararlı olmuş.
Sen de iPad mini kullanıyorsun Talha, nasıl karşıladın yeni arayüz?
Yani bana çok yumuşak Talha'nın ve güzel bir arayüz gibi geldi. Hoşuma gitti. Ben de merakla bekliyorum yani. Ben de yeni kullanıcıyım aslında. iOS dünyasına yeni girdim. O yüzden Ersin benden daha tecrübeli bu konuda. Ama benim de dikkatimi çeken o saatin hareket etmesi oldu ki ben mesela iPad'i ilk açtığımda ona dikkat etmiştim. Ya acaba bu saat gerçek zamanlı hareket ediyor mu etmiyor mu diye. O güzel bir detay olmuş.
Mesela en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi de hava durumunun hep sabit kalmasıydı. Evet. Yine sabit kalıyor fakat bu sefer hava durumu menüsünü oldukça geliştirmiş durumdalar. Tabi iOS 7 ile beraber görsel özellikler yanında çekirdekte de değişiklikler var. İşletim sisteminin desteklediği konular da artmış durumda. Hani çok önemli bir destek bu. TL artık simgesi destekleniyor. Çünkü gerçekten önemli bir destek. Windows'la beraber geldi. Windows Phone 8 telefonlar destekliyor. Android tarafında hala destek yok. Birisi TL simgemizi kullandığında kare görüyorsunuz orada.
Evet, o
hani hiçbir şey çıkmıyor. iOS 7 ile beraber bu desteğe kavuşacağız. Büyük ihtimalle Android 5.0'a da artık bu destek yavaş yavaş telefonlara eklenecektir diye düşünüyorum ki Android tarafı biraz daha özelleştirme mümkün yatkın olduğu için hani firmalarda kendileri ekleyebiliyorlar kendi işletim sistemlerine bunu. Bir diğer gelişmiş özelliklerden bir tanesi de arka planının artık hareket ediyor olması. Panoramik bir fotoğraf koyduğumuzda, telefonu döndürdüğümüzde panoramik fotoğrafın değişik kısımlarını göreceğiz artık. 3 boyutlu arayüz. Güzel daha olmuş. Doğrusu 3 boyutluya benzer bir arayüz kıvamında yerleştirilmiş olan arka plan oldukça hoş oldu.
Bir de simgeler sanki birazcık daha dışta gibi gözüküyor videolardan gördüğüm kadarıyla. Her ne kadar ben iPhone 4'e kurdum, bu özellikleri maalesef göremedim. Muhtemelen iPhone
derinlik
4'te bu derinlik mevzusu desteklenmeyecek. Bazı özellikler hani feragat etmiş olacağız. Ama işte iPhone 5 kullanıcıları veya 4S kullanıcılarında bu özellik gayet hoş bir şekilde kullanıcılara sunulmuş.
Evet, MacBook Air'de de değişiklikler oldu biliyorsunuz. MacBook tarafında hasfer tavanlı işlemcilere geçildi. Hasfer tavanlı işlemcilere geçişle beraber SSD'lerde de bazı değişiklikler yapılmış. Artık bu cihazlarda PCI Express port üzerinden haberleşen SSD'ler var ki 800 MB yazma, 800 MB okuma hızlarına kadar destek sunuluyor. Yapılan testlerde gösteriyor 790 MB yazma hızına erişmişler. Bir dizüstü bilgisayar için düşünüldüğünde ki incecik bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz. Oldukça uçuk değerler. Aynı zamanda hasfer tabanlı işlemciler daha düşük enerji tüketiyorlar. Ve %10'a yakın ortalama bir performans artışı da sunacaklar aynı megahertz'de. Artık 13 inç MacBook Air 12 saat pil ömrü sunabiliyor ki.
Gayet iyi.
Yani müthiş bir süre. Yani bir bak, cihazın inceliği düşünüldüğünde, yapabildikleri düşünüldüğünde müthiş bir süre gerçekten. Bunun dışında tabii ki Mac Pro da tanıtıldı. Çift işlemci slotuna sahip. Buraya takacağınız Xeon işlemcilerle beraber 16 çekirdeğe ulaşmanız mümkün. Bu da 32 tane izlekle çalışabilmek anlamına geliyor ki. Tasarımıyla da, silindirik tasarımıyla da yine özel bir makinaydı. Herkes merakla bekliyor yeni cihazları. MacBook Air'ler zaten artık satıştalar yani satılmaya başlayacaklar. Aynı zamanda OS X güncellendi. Maverick ismini aldı biliyorsunuz yeni sürümle beraber. Maverick sürümüyle beraber yine kullanıcılar işletim sistemi tabanında birçok özelleştirme seçeneği, dosya yönetimi kısmında bazı kolaylıklar sağlanmış durumda. Büyük ihtimalle herkes heyecanla bekliyordur diye düşünüyorum. Fakat iOS 7 tabii ki herkesin ilk önceliği kısmında.
Ya ben Leopard'ı da kullanmıştım. Hani oradaki geçiş bile çok güzel özelliklere sahip olmuştu. Muhtemelen Maverick'le birlikte daha güzel özellikler, en azından kullanıcı dostu yenilikler karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Buradan hemen konsol taraflarına geçtiğimiz arkadaşlar, başta da söylediğimiz gibi tüm konferansların ayrı ayrı değerlendirmelerini yapıyoruz. Fakat öne çıkan oyunları bugün ikisi bir programında tekrar konuşacağız. İlk olarak aslında konsol karşılaştırmalarından ben başlamak istiyorum. Çünkü PlayStation 4'ün tasarımı E3 fuarında gözüktü. Genel olarak ben çok fazla tasarıma böyle önem veren birisi değilim. Hani benim için oyun yelpazesi veya işte online özellikleri çok daha önemli bir yere sahip. O yüzden tasarımı ben genel olarak beğendim. Her ne kadar böyle ara taraflara Gökhan'ın deyimiyle böyle çok toz kaçar ya oraya falan diyor. Genel olarak beğendim yani. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz tasarım hakkında?
Xbox One'dan aslında daha başarılı duruyor kesinlikle ve ben hani bu bazı oyunlarda özellikle Diablo gibi oyunlarda böyle sütunlar olur, taşlar olur böyle. Gidersiniz onlara böyle bir enerji falan verirsiniz, ışık saçmaya falan başlarlar. Sanki birazcık da oradan esinlenilmiş bir hava var o çizgiler, hatlar, ışıkların çıktığı yerler. Bana böyle gelecekten gelmiş, birazcık da hani o oyuncuların kasvetli havasını yansıtan bir tasarım gibi geldi.
Aslında o sütunların altında hafif bir fosforlu bir ışık falan olsaymış, senin dediğin gibi çok daha güzel gözükebilirmiş.
Birebir gözükebilirmiş, çok hoşuma gitti. Xbox One gibi en azından bir PC kasası yapmak yerine, dikdörtgen. Daha üstünde çalışılmış, tasarımsal anlamda güzelleştirilmiş bir tasarım var. Bana bazı sorular geldi. Dediler ki neden Xbox One ile PlayStation 4 çok benzer tasarımlara sahip dendi. Aslında benzer donanımlara sahip olmalarından da kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Ama burada PlayStation 4 ayrılıyor tabii ki dikine de artık çalışabiliyor.
Evet.
Mesela Xbox One'ın en büyük eksikliği cihazı dikine konumlandıramayacağız. Saçma bir şey bence.
Yani burada aslında donanıma geçmişken şeyden tekrardan bahsetmek lazım. Şimdi donanımsal özelliklere baktığımızda hemen hemen aynı olduklarını görüyoruz. Fakat
ama işlem gücü olarak evet, bir de GPU kısmında PlayStation 4 daha güçlü.
5 GB ve 3 GB'lık bir fark var. Hatta bunu daha önce ikisi bir programlarında bahsetmiştik. Xbox One'da ise cloud sistemi çok fazla ön plana çıkıyor. RAM'ler için Mesut sana gene hani soracağım, bir farkı anlatalım kullanıcılarımızın daha iyi anlaması açısından. Cloud sistemine ise Microsoft çok fazla yoğunlaşmış durumda. Çünkü konsolun böyle 2-3 sene sonra bile sürekli olarak kendini geliştireceğinden bahsediyorlar. Her ne kadar ben böyle cloud sistemi için böyle bu neslin biraz erken olduğunu düşünüyorum. Hani daha gelişme İnternet aşamasında olan
çok da artması lazım şey. Gerçekten.
Fakat Forza sunumuna baktığımızda işte cloud sisteminde oyunculardan gelen verilerin toplanmasıyla birlikte tek kişilik hikaye modunda bile karşımızdaki rakiplerin ona göre yapay zekasının arttırılacağı gibi bir özellikten bahsedildi. Hani böyle ufak tefek özellikler bile oyuna eklense muhtemelen çok daha başarılı olacaktır. Buradan hatta sen RAM direkt farkını anlatarak
şimdi şunu anlatmak lazım.
Bağlayalım.
Biliyorsunuz Xbox One ile PlayStation 4'te 8'er GB bellek var. Fakat bu 8 GB bellek PlayStation 4'te GDDR5. Xbox One'da ise DDR3. Bildiğimiz DDR3 yani GDDR ifadesi yok. GDDR dediğimiz bellekler ekran kartlarında kullanılıyorlar ve DDR belleklere göre en büyük özellikleri çok daha düşük zamanlamalara sahip olmaları. Yani bir bilgi erişmek istediğinizde daha düşük sürede bilgi erişip bir sonraki veri yazmak istediğinizde yine daha az bekliyorsunuz. Çünkü bu clock zamanlamaları, o T1, T2 diye aslında zamanlamalar vardır belleklerde. Bu hız aşırtmayla ilgilenenler bilirler. GDDR belleklerde çok çok düşüktür. Ve DDR5 belleklere baktığımızda aslında daha yüksek bandwidth sunuyorlar. GDDR ifadesi olduğunda da yanında daha düşük zamanlamaları, daha yüksek bandwidth, daha yüksek hızla çalışan belleklerden bahsediyoruz. Yani PlayStation 4'ün genel olarak tüm sisteme hitap eden bellek band genişliği Xbox One 2'den daha fazla. Ama Xbox One'da ne yapmışlar? Xbox One'da sadece GPU özel 128 MB'lık bir tane özel bellek koymuşlar. Bu belleğin band genişliği çok daha yüksek. Bu ekran kartını GPU şey burada evet desteklemek üzere konumlandırılmış. Fakat PlayStation 4'te tüm sistem inanılmaz bir band genişliğinden yararlanabiliyorken Xbox One'da özel bir programlamayla bu belleğin de kullanılması gerekecek. Yani bana kalırsa GPU'daki Steam işlemci sayısında saydığımızda daha fazla çekirdekten oluşuyor PlayStation 4'ün GPU'su. Daha yüksek işlem gücüne sahip. PlayStation 4 şu anda yeni nesil konsol savaşını hem arayüzüyle hem oyun takasına destek vermesiyle kazanmış durumda diyorum. Evet. Zaten fiyatı da açıklandı. Xbox One'da Kinect'i almak zorundasınız ki Kinect'e baktığımızda hardcore oyuncuların çoğu tarafından kullanılmadı.
Ben hiç
bir
almadım
sesle
yani
komut için falan kullandılar. Ben de evime aldım. Daha sonrasında baktım ki eşim çok keyif almıyor oyunlardan. Çok yorucu oluyor oyunlar. Gerçekten çok yorucu oluyorlar. Sattım sonrasında Kinect'i.
Senin Mesut dans figürlerinden mahrum kaldı.
Ve daha sonrasında Kinect'siz olarak kullanmaya devam ettin. PlayStation'da çok güzel bir seçenek sunuluyor kullanıcılar. Deniyor ki istersen kamerayı al, istersen alma. Evet. Almazsan fiyat $399. Yani $499 vermektense $399 verip daha hızlı bir konsol almak bana daha mantıklı geldi.
Yani burada aslında fiyatlar söylediğimiz gibi arkadaşlar. PlayStation 4 $399. İşte Avrupa fiyatı tabii ki €399 olarak geçiyor. Xbox One ise $499. Kinect muhtemelen bu fiyatı arttıran özelliklerden birisi. Xbox One'ın bir de internet zorunluluğu gibi bir sistemi var. Hani 24 saatte bir online olmak zorundasınız. Aile paylaşım sistemi bile olsa 1 saatte bir online olmak zorundasınız. Hani Talha sen de böyle bir arşivci, oyunları böyle arşivleyen gerektiğinde ikinci elde alıyorsun. Hani eski yani, oyunları evet falan. Ya bu konuda ne düşünüyorsun? Senin de fikirlerin
var. Ya şimdi şöyle bir şey var. Microsoft'un yapmaya çalıştığı şey büyük ihtimalle benim okuduğum ve araştırdığım kadarıyla Steam sistemini konsollara adapte etmek. Şimdi sen eğer Steam sistemini konsollara adapte etmek istiyorsan oyunları da nasıl Steam'de kış festivali, yaz festivali oluyor, 2 dolara, 3 dolara çok acayip oyunlar evet alabiliyoruz. Sen bu sistemi bir kere konsol dünyasına kazandırman lazım. Ama yok sen hala bunu $60 diretirsen oyunlara, yani herhangi bir Steam'deki o cazip fiyatları getirmezsen.
İkinci eli kapı.
Online almanın farkı yok yani konsolda.
Evet. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Mesela takaslama olayını düşünürsek orada ben avantajlı olarak bile görüyorum. Mesela sen bir oyunu bir arkadaşına verdiğin zaman oynayamıyorsun zaten. Hani bu tarz şeylerde sıkıntı yok ama mesela Microsoft'un yaptığı en büyük hatalardan birisi yani bahşettikleri cloud sistemini ve server genişliğini net bir şekilde anlatamamaları belki de. Sadece oyunlarda kısa bir şekilde işte cloud'da şöyle olacak, bu olacak falan deyip geçmeleri ki yani konsolu belli ki adamlar bu şeyin üzerine inşa etmişler. Ya yani bu mantığın üzerine ve bir ekosistem kurulmuş. Yani bu ekosistemi kırabilirler mi? Çünkü çok fazla tepki geldi. Yani ikinci ele konulmuş olan bir yasak var. Ya yasak değil de büyük bir kısıtlama var aslında. Hakeza işte internet olayı var. Ben internet olayına çok fazla takılmıyorum ama çünkü şunu gördük. Gerek Ubisoft'un duyurmuş olduğu Restriction mıydı? Unuttum şu anda ismini. Çok güzel bir oyunu vardı
Division
ama. Division mıydı? Evet, evet. Division isimli oyunu var. Gerekse Titanfall diye bir oyun var. Yine multiplayer odaklı. Birkaç tane daha oyun vardı. Ya baktığımız Bungie'nin oyunu, Destiny'den bahsediyorum. O da hani bunların hepsi multiplayer odaklı oyunlar ve açtığımız zaman konsol zaten online bağlayabiliyorsun yani. Direkt online oyunlar oynuyorsun.
Zaten direkt online ya, oyunlar. Yani tek kişilik oyun
evet,
değiller.
Evet yani çoğu ya o yüzden ben online bağlantıyı çok şey görmüyorum yani. Büyük bir olaymış gibi görmüyorum ama tabii ki şöyle bir şey var. Dünyanın her yerinde herkes online bağlantıya sahip olacak diye bir şey yok.
Ama şunu da unutmamak lazım. Metal Gear Solid 5'i aldın kutulu. Oynadın. Arkadaşına verebileceksin PlayStation 4'ün varsa ama Xbox One'da varsa
veremeyeceksin.
Evet, çok
zaten ben onunla ilgili işte. De bir hani Sony tarafından ilk baş bir açıklama geldi. Bu biraz yapımcıya bağlı gibisinden. Daha sonra bununla ilgili bir düzeltme geldi. Hayır işte biz tamamen DRM sistemini desteklemiyoruz. PlayStation 4 böyle olacak. Benim burada hani Talha'yla biz program öncesinde de konuştuk. İşte internet bağlantısı bizim için ne kadar önemli. Tabii ki internet bağlantısı olmayıp Xbox 360 kullanan birçok kullanıcı var. Hani ben her zaman internet bağlantısıyla kullandım. Onun için acaba Xbox mı alsak, PlayStation 4 alsak böyle bir hala bir ikilemdeyiz. Ama şöyle de bir şey var. Benim burada sevmediğim nokta Microsoft'un tutumu. Hani burada işte Microsoft'un içerisinde yer alan bir çalışanın bile çıkıp işte internet bağlantınız yoksa o zaman Xbox 360 alın demesi.
Don
oyunculardan
çok önemli bir isim bir de yani.
Yani Xbox tarafındaki en önemli isimlerden birisi. Hani oyuncudan yana tutumların olmaması aslında beni hayal kırıklığına uğratan taraf.
Ya internet bağlantısı aslında bence çoğu kişinin önemsediği nokta değil. Önemsedikleri nokta internet bağlantısı üzerinden sürekli doğrulama yapılması. Evet. İnsanlar ona kızıyorlar. Yani aslında oyunları takaslayamamak buradaki halinden.
Ve Microsoft'un tutumuna
yoksa
kızıyorlar.
Yoksa hani bugün internetin olmaması suyun ve elektriğin olmaması gibi bir şey. Evet. Yani düşünülemiyor zaten böyle bir ortam.
Katıldığım bir nokta var. Kinect dayatması da bana aşırı derecede saçma geliyor.
Evet çok pahalı bir cihaz
yani,
çünkü.
Hem pahalı hem konsolun fiyatını arttırıyorsun sen. Yani niye ekstradan bir bundle çıkartmıyorsun değil mi? Yani isteyen arkadaş Kinect alsın, isteyen almasın.
Ya çünkü sistemi öyle bir tasarlamışlar ki Kinect'siz aslında o özelliklerin çoğunu kullanamıyorsun.
Şunu söylüyorum. Öyle bir ekosistem oluşturmuşlar ki gelen tepkiler karşısında geri adım da atabileceklerini zannetmiyorum. Mesela bugün Windows 8'de nasıl geri adım attılar? Mesela başta çubuğu geri döndü falan.
O da henüz daha gelecek mi gelmeyecek mi belli değil.
Belli değil. Ama hani sonuçta gelen tepkiler karşısında Microsoft bir şey düzenlemeye gidiyor. Sizce bunu bir donanımsal bir cihazda, ekosistemi belli olmuş bir cihazda yapabilirler mi? Ben zannetmiyorum yapabilecekler.
Bilmiyorum ama Amerika'da satarlar. Benim genel görüşüm dünya genelinde PlayStation 4'ün açık ara bu sefer bu oyunu kazanacağı. Bu arada hani daha sonrasında konuşuruz. Hani şu kısmı da çok uzatmadan hemen bitirmek adına söylüyorum. Genel olarak konsollara baktığımızda da bu sefer E3'te konsola özel tanıtılan oyunlar multiplatform oyunların arkasında kaldılar. Evet. Böyle bir yeni nesille değişik bir durum söz konusu. Evet.
Çok fazla duyurulmadı aslında. Hani PlayStation Sony konferansına baktığımızda bir tane falan oyun var böyle. Yani
Metal Gear bile hem Xbox One'dan hem PlayStation 4'ten ki dendi ki o biliyorsunuz Sony'nin en büyük silahıydı.
Yani, evet. Ya ben muhtemelen Gamescom fuarında birkaç tane daha özel oyunla karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü hani her zaman PC kıyaslamalarında da konuşuyoruz. Konsolları önemli kılan her zaman eksklusif oyunları, özel olan oyunlarıdır. Yoksa hani sonuçta yeni bir donanım almadan
gerçi
PC'nizde de oynayabiliyorsunuz.
Gerçi şu da var. Artık görülen o ki kabul edilebilir grafikleri sunuyorlar. Hatta oldukça iyi grafikler de sunacaklar. PC'de olan oyun artık konsol da çıksa bu konsol sahiplerinin yararına olacak. Sıkmayacak. Çünkü aynı grafiklerde oynayacaklar. Ha, PC'deki birazcık daha ileri götürse ne olacak? Division'ı da ne kadar daha iyi oynayabilirsin yani. O yüzden bence oyun için şu anda yeni nesil konsollar yeterli grafikleri sunuyorlar. Ve bunlar çıkış oyunları. Bir de x86 tabanlılar. Şimdi insanlar şey düşünüyorlar ya bunlar çıkış oyunları ileride ne olur? Şunu da söylemek lazım. x86 tabanlı oyunlar oldukları için aslında belki de gerçekten limitlerine kadar çok rahat kullanabiliyorlar artık konsolları. Daha öncesinde bu programcılar zaten uzmanlardı bu sistemler üstünde. Tabii ki yapısı konsola özel. Tabii ki bazı konularda daha gelişmiş özellikler sunuyorlar ama programcılar çok hızlı oyun çıkarttılar ki ilk sene 100 tane oyunun konsollarla beraber piyasada olacak olması zaten. Programcıların arka tarafta 10 senedir aynı platformu kullanmalarının avantajını gösteriyor. x86 herkesin işini hızlandıracak.
Çok fazla
oynadı ucuzlaşacak gibi.
Oyun hani 2005'e 2006'ya göre baktığımızda ilk konsolların çıkış dönemine baktığımızda işte 4-5 tane oyun anca çıkıyordu. Ama o zaman da firma sayısı da çok azdı. Şimdi artık o kadar çok firma var ki bağımsız oyuncular bile artık konsollara özel oyunlarla karşımıza çıkabiliyorlar. Bunun da tabii ki bu 100 rakamını ulaşması konusunda hani mimarisine alışkın olmak da çok önemli bir etken ama firmaların çoğalması da tabii ki büyük bir etken olmuştur diye düşünüyorum.
Evet, büyük bir etken. Donanım tarafına geçtiğimizde ise hep hızdan konsollar falan konuşuyoruz ama 5 GHz'lik AMD işlemciden bahsetmeden olmaz. AMD'nin 5 GHz'lik işlemcisi FX9590 hakkında çok uzun bir zamandır haberler yapıyoruz. Gelecek dedik, kesinleşti dedik, şu an geliyor dedik. Hatta Computex şu anda erdi bir anakartın üstünde yakaladı. İşte dedi özellikleri buymuş, ben detayını yakaladım dedi. En sonunda AMD'den resmi açıklama da geldi. 8 çekirdekli FX9590 resmi olarak tanıtıldı. Aslında işlemci 4.7 GHz hızında çalışıyor fakat kendi kendini otomatik hızlaştırma ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor bu. Biliyorsunuz çekirdek ve güç yönetimleri sayesinde işlemciler artık gerekli olan durumlarda hızlarını kendileri otomatik olarak arttırabiliyorlar. 220 Watt TDP değeriyle biraz korkunç bir işlemci. Soğutmak için biraz çaba harcamamız gerekecek. Özellikle hızlaştırma severler soğutma konusunda daha iyi bir sisteme sahip olmak zorunda kalabilirler. Ayrıca 32 nanometre işlem süreciyle üretildiğini görüyoruz ki genel olarak şu an piyasa satılan, en çok güç tüketen, en çok ısınan işlemcilerden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Umarız fiyatlandırması doğru bir şekilde yapılır ve kullanıcılara yüksek performanslı, uygun fiyatlı bir işlemci ulaşır. Çünkü fiyatı açıklanmamış, kesinleşmemiş durumda. Bir diğer haberimiz ise süper bilgisayarlarla ilgili. Hep cloud dedik, işte dedik yok yapay zekayı cloud işleyecek falan. Sonuçta oradaki işlem gücü çok büyük makineden, birçok çekirdekten oluşuyor. Çin'in 2010 yılında dünyadaki en hızlı 500 süper bilgisayar arasında birinciliğe taşınan Tianqi olarak okunuyor herhalde. Tam olarak nasıl okundu hakkında bir fikrim yok. Tianqi bir bilgisayarı şu an 2 ile yer değiştirmek üzere. Ve şöyle bir örnek vereyim. Tianqi 2'nin işlem gücü arkadaşlar yaklaşık olarak bir Core 7 2600K'nın 3 milyon katı. Yani milyonlar artık çarpıyoruz. Çünkü genel olarak Tianqi 2 %90 kapasitede çalışırken 30.65 petaflop bir güç, petaflop bir güç üretiyormuş. Şu an dünyanın en hızlı bilgisayarı Amerika'daki Titan süper bilgisayarı bile %100 çalışırken 17.59 petaflop gücü ulaşıyormuş ki Çinlilerin bu konuda olaya baş koydıklarını, bu bir dava olarak ele aldıklarını
yani
görüyoruz.
Çok fazla online oyun oynuyorlar.
Çinliler şey yapmış ya, bildiğin Skynet'i yapmışlar yani şu an.
Yani şu anda gerçekten dünyanın en hızlı süper bilgisayarını ikiye katlamış durumdalar. Ama bunu yaparken kendi işlemcilerini kullanmamışlar. 48 bin tane Xeon Pi kartı barındırıyormuş ve üzerine de 32 bin tane Ivy Bridge Xeon soketi ve bu soketlere takılı işlemciler var tabii ki. Intel işlemciler
yani
kullanıyor.
Yani Intel ihya olmuştu herhalde. Yani.
Ve bu genel olarak RAM miktarına baktığımızda 1.2 petabyte belleğe sahip olduğunu, 12.4 petabyte depolamanına sahip olduğunu görüyoruz. Bilimsel araştırmalar ve genel olarak hava durumu tahminleri için kullanılacakmış. Hava durumu tahminleri biliyorsunuz çok yüksek işlem gücü gerektiriyor. Orada bir sürü değişken var. Bu olasılıkların hesaplanması bir süper bilgisayarlara bırakılmış durumda. Ama bu makine herhalde bir 100 yıllık hava durumu tahmini yapabilecek güce erişmiş.
Benim aklıma direkt oyunlar geldi neyse. Nasıl? Bilimsel şeyleri falan düşünüyorum.
Bunu bırakıyorsun kendi kendine oyun modelliği herhalde artık. Bırakıyorsun tek başına oyun yapıyor.
Yakında Terminator gelir ya. Hani gelir. Işınlanmaya başlar. Evet, buradan hemen konsollardan bahsettik. Böyle farklı teknolojilerden bahsettik. Birazcık da tabii ki oyunlardan bahsetmeye başlayalım. Fuarın en dikkat çeken oyunlarından birisi şüphesiz Microsoft konferansında ilk olarak, hatta ilk önce sunuma çıktı. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Oyunun videosuna baktığımızda daha önce açıklandığı gibi Fox Engine de tabii ki geliştiriliyor. Açık dünya bir oynanışı olacak Metal Gear evreninde ilk defa ve baktığımızda Red Dead Redemption'dan tutun da böyle işte Battlefield tarzı böyle tanklarla gitme gibi çok farklı dinamikleri kapsayacağını görüyoruz. Oyunun bir diğer güzel özelliği ise 24 saatlik dilimi tamamen karşımıza çıkartacak. Yani nasıl ki günlük hayatta 24 saat işleyişine göre oyunda da aynı saatlerin geçtiğini göreceksiniz. Buna göre tabii ki dinamik hava değişimleri
avlanma ve yemek yeme de olacaktır diye tahmin ediyorum.
Ya, üçüncü oyunda bile vardı. Her ne kadar ilk başta böyle birazcık teknoloji demosu gibi kalmıştı. Hani gidip yılan yiyordunuz falan. Genelde hep öyle olur. Tomb Raider'da da vardı mesela. Evet. Geyik avlıyorduk. Ama muhtemelen bu 24 saatlik dilim işin içerisine girince aç kalma, işte hani uyuma gibi olaylar da olacaktır diye düşünüyorum. Burada benim kafamı karıştıran nokta, hani yapay zeka bu nesildeki en çok tartışılan kısımlardan birisiydi. Metal Gear Solid 5'in videosuna da baktığımızda ise karanlık kısımlarda böyle yapay zekanın el fenerleriyle artık dolaşmaya başladığını görüyoruz. Hani bu konuda gündüz ve gece döngüsünü veya işte hava şartları değiştiğinde yapay zekanın nasıl davranacağını büyük bir merak içerisinde bekliyorum. Tabii ki oyunun konusu gene çok ilginç duruyor. Hani karakterleri de birlikte.
Konusu ve animasyonlar bir yana da grafikleri artık gerçekten
aşmışlar.
Aşmış durumda ve genel olarak açıklamada PC'yi de çıkartabiliriz belki denmesi. Bu yeni nesil konsollarla beraber hep diyorduk ya PC oyunculuğu da artık zirveye doğru çıkacak, evet. Hak ettiği yeri bulacak diye. Artık gerçekten PC oyuncuları da hak ettikleri grafiklerde oyun oynayacaklar. Tomb Raider ve Battlefield bunun başlangıcıydı PC'de, Battlefield 3. Şimdi yavaş yavaş neredeyse bütün multiplatform oyunların PC'ye de geldiğini görüyoruz. PC oyunculuğu da PC donanım satıcıları da belki biraz yüzleri güler bu açıklamadan sonra.
Ya tabii ki sonuçta üçüncü parti firmaların böyle PC'ye de oyun geliştirmesi gayet güzel bir şey. Hani burada önemli olan eksklusif oyunların, işte Microsoft'un kendi kanadının veya Sony'nin kendi sahip olduğu firmaların konsol sattıracak özelliklerde oyunlar sunması lazım ki Last of Us mesela PlayStation 3'te şu anda PlayStation 3 sahibi olmasam gider konsol
evet.
alırım. Alanları da tanıyorum yani. Ben yani, yani yakın zamanda.
Bu tarz oyunların çıkması lazım. Metal Gear Solid 5 de tabii ki eskiden bu tarz bir oyundu ama şimdi multi platform olmasıyla birlikte işte Konami sonuçta özgün bir firma. Bir herhangi büyük bir şirkete bağlı değil.
Metal Gear Rising'i de yine önemli. Xbox üzerinden duyurmuşlardı hatırlarsan.
Evet,
yani.
Aynen, o da çok Kojima çıkmıştı.
Enteresan bir şey yani.
Peki Snake'in boynuzlarına ne diyorsun sen?
Ya ben ona boynuz değil de belki şarapnel parçasıdır falan
ama
diye düşünüyorum da.
Şeyde de baktığımızda...
Ne olduğunu anlamadım ben onu hala yani. İlla
bir adamın
bir açıklaması vardır.
Şeytana dönüşmesi gibi bir şey söylüyor. Hani sonuçta Big Boss...
Ya sonra acaba onu trailer'a özel mi yaptılar? Çünkü hakikaten abi oyun içinde öyle bir şey olursa
yok, var,
RPG
oyun
hani boynuzları çıkacak yani.
Atla sürdüğü kısımda filan Snake'in bu.
Fable'da vardı abi o seçim yap, kötü seçim yaparsam boynuzum var. Ya o çok saçma olur yani bilmiyorum yani bana.
Adam öldürdükçe. Gerçi bu şimdi Hideo Kojima'nın oyunlarına baktığımızda Japonların sevdiği temaların çok fazla olduğunu görüyoruz. Ben dua edelim derim Snake'in kuyruğu çıkmasın. Biliyorsunuz onlar kuyruğu çok severler.
Kuyruklu mu? Abi bilmiyorum ya,
ya ben. Demelen... Hikayede çok önemli bir yeri olacağını düşünüyorum.
Boynuz
ben.
Çıkacak boynuz yani. Kısmı. Çıkacak evet. Şöyle mi?
Ya baştan beri de olabilir yani bilmiyorum artık videolarda gördüğümüz o.
Abi
hemen
ya.
Bir diğer oyuna geçelim.
Ya
yine...
ben Metal Gear Solid'i de severim bu arada yani yanlış anlaşılmasın da. O boynuzu.
Boynuzu ben de garipsedim ama hikayede muhtemelen Kojima gene ince düşünüp böyle farklı
boynuzlanma
bir
olayı sonunda
karşımıza
yani.
Çıkartacaktır. Hemen ya, bir diğer oyuna geçtiğimizde arkadaşlar Assassin's Creed 4'ün videosunu gördük. İlk başta böyle CGI bir video ile karşımıza çıktı fakat Sony konferansında uzatılmış bir versiyonu oyun içi
Sony konferansı dedim de bu arada aklıma geldi. Sony'de neden öyle bir numaraya gittiler yine? Bu Sony hiç akıllanmamış.
Hangisini diyorsun?
Normal bildiğimiz Ubisoft'un videosunu koydular. Göya bir adam oynuyor. Video 4 kere takıldı. 5.si de tamamen dondu. Adam da sahneden alındı yani. Böyle saçma bir şey mi var?
Çok büyük bir problem
oldu. Göya oynuyormuş yani. Evet. Ubisoft'un videosu. Zaten Ubisoft kendi sitesinden de aynı videoyu yayınladı. Adam mı oynuyor şimdi yani?
Ya o çoğu hani sözünü kestim. Yok, hayır, çoğu firma onu yapıyor. Yani E3 fuarında ben oynanan böyle oyun içi diye gösterilen özellikle standlarda gösterilen oyunların hiçbir zaman o zaman oynandığını düşünmüyorum. Çünkü Assassin's Creed 4 videosuna da baktığımızda hani Ubisoft tarafında yayınlanan olsun, konferans
hepsi
tarafında
aynı.
Yayınlanan olsun. Hepsi aynı ve o kadar uzun bir işte circle'a hani ilerleyişi takılmadan ilerleyebilmek çok zor.
Yani orada
belli ki uzun süre denenmiş, oynanmış.
Heveslenirsin ya abi trailer'daki gibi ilerledim diye bir yere çarparsın falan böyle evet. Bir karizma dağılır. Hiç öyle bir
o
şey yok.
O konsept
adam
ayarlanmış
uçuyor.
Yani.
Yani şey gibi aksiyon filmi gibi uçuyor.
Biliyor çünkü ya, nereden ne gelmesi gerekir, nereye gitmesi lazım. Gemide bile durduruyor gemiyi. Hani orada ipe basıp yukarı çıkacak. Evet. Onu bizim bir aramamız bulmamız lazım
ya,
yani.
Battlefield sunumunda da mesela hani onu da konuşacağız.
Vurulmuyor adamların hiçbir.
Hani ona da aslında hani sonuçta Assassin's Creed artık çok fazla konuştuk yani bir oyun. Hemen Battlefield'a da kısaca bahsetmek gerekirse multiplayer modlarını gördük. Çok farklı özelliklere sahip. Orada da mesela hani bu konuyla bağlayacak olursak işte helikopter sabit duruyor falan böyle. Hani öbür oyuncular vuruyor.
Şey yani,
hani o aksiyonu göstermek
aslında
için yapılan
Battlefield...
bir şey.
Tamam, trailerlarda hep böyle takım oynuyormuş gibi gösteriliyor ama bireysel oynayan her zaman daha fazla adam vuruyor.
Evet.
Yani öyle de bir saçmalığı var.
Yani şeyde...
Bireysel olan hep daha fazla kazanır ve bireysel çok fazla oyuncun varsa karşı tarafa daha fazla zarar veriyorsun.
Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Bad Company 2'de ben hep sağlıkçıyı alırdım ve ondan dolayı hep lider bitirirdim oyunu.
Daha çok
yani,
puan kazanıyorsun. Yani
takımına destek veren, o işte mermi sağlayan veya kaldıran falan öyle bir... Battlefield 3'te o Operation Metro zıkkımı geldiğinden bu yana ben bu arada Battlefield 4'ün daha doğrusu 3.5 diyorum ben onu Battlefield 4 olarak da kabul etmiyorum. Haritalarını gösteren haritasını zerre beğenmedim. Şehir içi şeyler uymuyor abi Battlefield.
Ya aslında kötü bir harita değil de ben orada birazcık grafikle de ayak kırıklığına uğradım. Sonra tableti falan da soktular. Anladığım kadarıyla oyunun konsolla PC arasında yine fark olabilir. Electronic Arts yeni nesil konsollar çok hazırlanmamış gibi görünüyor. Çünkü grafikler kötüydü. Yani Battlefield 3'ün bile atmosferinin aşağısında bir renk paleti falan vardı oyunda.
Yani baktığımızda harita konusuna değinecek olursak hani yıkılma olayı beni en çok böyle ikileme düşüren kısım. Çünkü Battlefield 3'te sürekli olarak yıkılma özelliklerinin çok az olduğundan bahsettik. Hatta sunum canlı sunum sırasında da işte Gökhan da diyordu ya buralar hiç yıkılmıyor falan hop ortaya tank düştü
evet.
Falan böyle. Bina sıkıntı yıkılıyor ama onların ben böyle belli başlı noktaların yıkıldığını düşünüyorum. Hani bir sürü bina var. Sonuçta sadece muhtemelen oradaki C noktasının
tabii büyük binalarda bina, belli noktalar yıkılıyor. Şimdi hepsini yıkarsanız oyun oynayamazsınız ama yıkılma ya, üstüne çok fazla durmuşlar.
İşte buradaki hani Talha'nın söylemek istediği nokta da haritayı beğenmemesinin en büyük nedeni zaten hani yıkılma olayına şehir atmosferi birazcık ters.
Evet,
hani Bad Company'ye baktığımızda üsler vardı, küçük binalar vardı. İşte ormandan gidip bir üste sızıyordun takım halinde oynadığın zaman. Oradaki bütün binaları yıkabiliyordun ve bu oyuna çok fazla yük bindirmiyordu.
Ya şöyle de bir muhabbet oluyordu. Beyler hadi iki tane daha roket sallarsak çökecek falan adamlar içeri yapmış. Ayrı bir aksiyonu vardı. Ben Ya ben multiplayer alıp oynarım ama Battlefield 4'ten de açıkçası pek böyle...
Battlefield 4'ün açıkçası single player modda yayınladıkları video PC'de çalışıyordu ve inanılmaz etkilenmiştik biliyorsunuz grafiklerden. Multiplayer o çok kadar bir etki yaratmadı.
Kesinlikle fark var.
Ben işte hep şey diyorum, belki de yeni nesil konsollarda yine Battlefield kötü olacak. Yani... Ama kimse de üzülmeyecektir herhalde çünkü o kadar güzel oyunlar geliyor ki.
64 kişi desteği var yani burada evet. Ben hani çok büyük fark olacağını düşünmüyorum ama olursa da muhtemelen yapımcıdan kaynaklanan
evet,
bir
yapımcıdan
problem olacak.
Problem
en azından Battlefield 3'ün PC versiyonundaki multiplayer modu kadar başarılı bir
zaten
görselliğe ulaşırız herhalde.
Zaten Battlefield 3'ü direkt olarak böyle geliştirip hani onun üstünden yapılan bir geliştirme olduğu da bir gerçek. Hani yeni nesil konsollarına böyle çıkış dönemini yakalayalım diye yapılmış diye düşünüyorum. Ama gene büyük bir keyifle tabii ki oynayacağız.
Evet, teknoloji tarafındaki haberlerde yavaş yavaş geçecek olursak ya burada 3 tane haberim olacak. İlki İsviçreli bilim adamlarının geliştirdiği bir proje.
Genellikle diş macunu
oynuyoruz. Onlar öyle çalışmalar yapıyorlardı ama bu sefer Clipair ismindeki bir projeyle beraber demiryolu ve uçak taşımacılığını bir araya getirip yolcuların belli bir yere kadar trenle geldikten sonra daha sonrasında bu modüllerin uçağa eklenip uçarak yollarına devam edebilmesi gibi bir proje geliştirmişler. Burada modüllere ayrılabilen bir tren var. Vagonları 3 parçadan oluşuyor. Ve 3 parçanın her biri 150 kişilik bir taşıma kapasitesine sahip. Üçünü birleştirdiğinizde 450 kişi taşıyabiliyor bu tren. Tren daha sonrasında geliyor. 3 parça ayrıldıktan sonra belli bir özel uçak var. Buna yükleniyor. Buradan da uçakla gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Bunun hem yolcu taşımacılığını hem de yük taşımacılığını ayrı bir boyut kazandıracağı konuşuluyor. Çünkü belli bir yere kadar trenle getirilen yüklerin buradan uçakla yine başka bir demir yoluna taşınması ya da yolcuların belli bir yere kadar trenle, hızlı trenlerle gelip yine buradan yine başka demir yoluna uçup oradan hızlı trenlerle yollarına devam etmeleri hem süreyi çok uzatmayacak hem de maliyetleri düşürecek diye bakılıyor. Bana mantıklı bir proje
ya
geldi.
Direkt film gibi filmlerde olur ya böyle taşımacılık işte gider. Hani dünyanın çekirdeğinden bile geçerler böyle.
Değişik
burada
değişik
işte ya. Geliyor alıyor böyle uçakla falan bırakıyor. Ya farklı bir şey olmuş.
Farklı bir proje ve
yani
değişik çalışmalar var.
Da, çok ben seyahat eden birisi olarak düşününce bana çok hoş geliyor yani.
İzmit'ten olsa böyle
ya,
buraya
İzmit'ten
bir.
İzmit'ten ziyade hani mesela bayramlarda seyranlarda memlekete gidersin vesaire. Ya ondan in, ona bin, ondan in, ona bin, elinde valizlerle sürün falan. Tabii Türkiye'ye
artık...
gelmez de metro bile bize daha yeni geldi.
Yani bunun gelecekteki versiyonu şöyle olacak. Evinden bineceksin metroya belki. Havaalanına kadar gidecek. Oradan da uçak alacak. Seni gideceğin yere bırakacak. Hiç kalkmayacaksın yeniden. Değişik bir şey olacak. Enteresan bir proje olmuş. Umarız ileride kullanılır halde de görürüz bunu. Bir diğer haberimizde Google Waze isimli sosyal harita üstüne harita odaklı paylaşım platformunu satın aldı. İlk olarak Waze İsrail'de ucuz benzin satan noktaların işaretlenmesi için geliştirilen bir sistem. Daha sonrasında çok popüler olunca kullanıcının her türlü POI noktasını etkiledikleri, yani insanların ilgilenebilecekleri noktaları harita üzerinde işaretledikleri bir platform haline alıyor. 50 milyon kullanıcıya ulaştıktan sonra da Google, Facebook gibi devlerin ilgisini çekiyor. Apple yine çok ilgilenmiş. Fakat Facebook ve Apple'ın bu firmayı satın alamamasının ana nedeni firma satın alama sonunda İsrail'deki operasyonun kapatılmasını istemiyor. Yani İsrail'deki çalışmalarımız, ofisimiz devam edecek diyor. Facebook'tan Apple bunu kabul etmemişler. Kabul eden Google olmuş ve 1 milyon üzerinde bir dolar para ödeyerek firmayı satın almış. Bakalım nerede kullanacaklar. Sosyal paylaşım gitgide artıyor. Harita odaklı bir sosyal paylaşım da değişik bir şey olacak. Çünkü burada bunu gördüm, burada bunu alabilirsin falan gibi. Harita üzerine direkt nokta işaretleyerek
senin
artık.
Şey gibi olmuş Dark Souls'un multiplayer modunda. Burada şu var, burada şu var diyor ya.
Arkadaşlarınızla paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Bir diğer haberimiz de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde çok fazla konuşuluyor. Bu da ulusal güvenliğin birçok servis sağlayıcıyla anlaşıp Prism ismini verdikleri bir platform ve kod isminli uygulamayla beraber kullanıcıların hesaplarına hiç haberleri olmadan ulaşabilme yetkisini aldı.
Oh.
Ve genel olarak baktığımızda Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook, Owl,
sıraya girmiştir hepsi.
Paltalk, Skype ve YouTube burada kullanıcıların hesaplarına direkt olarak erişim iznini Amerika'ya vermiş durumda. Yani siz ne kadar şifreyle korursanız koruyun, ne kadar sözleşme imzalarsanız imzalayın. Direkt hesabınızı oradaki ajanlar girip okuyabilecekler. Bir tek Twitter bu platforma kabul edilmemiş. Daha doğrusu girmemiş.
Yardırmaya devam o zaman.
Girmemiş. Bu da enteresan bir durum da Twitter'da da zaten nasıl bir sosyal bilgin olacak ki yani?
140 karakterle yani mücadele.
Zaten böyle hesabına girdiklerinde görüyorlar kimsin nesin orada.
Evet,
bu direkt böyle sosyal haklara bir tecavüz gibi bir şey olmuş. Yani zaten böyle büyük firmaların sıraya girmesinden şaşmamak lazım böyle bir uygulamaya.
Şey falan demişler zaten ya Kinect için. Hani Microsoft'a olayın içine
direkt
için,
evi artık tarayıp.
Obama sizi izleyecek falan.
Yani orada şöyle bir şey yapılabilir. O kadar büyük bir sistem ki mesela Kinect'te o kadar özel bir sistem ki bir yüzü girer der ki ara bakayım bana bu Xbox kullanıcının içinde hani kim var. Der ki şu evde şu numaralı kullanıcı bu kişiye çok uyuyor. Evet. Ona da baskın yapıp onu alabilirler mesela.
Hemen böyle hop, kinek.
Mesut Çevik aç bakalım orada kiraz yiyor.
Zaten son dönemde bakın her yerimiz kamera doldu aslında. Cep telefonlarımız, dizüstü bilgisayarımız. Şu an dizüstü bilgisayarda bana doğru bakan bir kamera var.
Evet.
Yani arkadan erişiliyor mu erişilmiyor mu bunu bilmiyorsunuz ki. Microsoft işin içinde belki de Windows 8'de açık var. Abi yani bu, istedikleri anda bilgisayarınıza girip
işte
bakıyorlar.
Bourne serisini falan izleyince bu ajan filmlerini izleyince daha bir ikileme düşüyorsun böyle. Hani komplo teorileri daha bir ayyuka
çıkmaya
başlıyor.
Fazla değil mi? Paranoyak olursunuz.
Evet. Şimdi kameraları gerçekten bantla kapatma vakti geldi gibi görünüyor.
Daha çok böyle salonda kalsa yeterli olur herhalde kameralar. Hemen oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar özel oyun duyuruları Ubisoft konferansından geldi. Hani E3 konferanslarında hangisi en başarılı derseniz bana göre Ubisoft muhtemelen
kazanan kendi, taraf oldu.
Evet, kendi konsolunu çıkartsa ve bu oyunları sadece o konsola çıkartsa muhtemelen
satar yani.
Satar. Evet. Hemen ilk oyundan başlıyoruz. Dick Crave diye bir oyun duyurdular ve bu oyun gerçekten de hani Need for Speed'in böyle özlediğimiz atmosferini Dick Crave'de karşımıza çıkarttıklarını görüyoruz. Oyunun en büyük özelliği Amerika haritasını tamamen oyuna aktarmışlar. Tabii ki birazcık minyatür bir şekilde oyuna aktarılmış. Ama baktığımızda işte Las Vegas'tan tutun Miami'ye kadar bütün şehirler oyunda yer alıyor ve bir harita böyle geriye doğru
çıktığında haritada 10'a yakın şehir görüyorsun ve şehirler arası yolculuk da yapabiliyorsun. Evet. Enteresan bir durum söz konusu.
Ve hani dağdan bayırdan giderken işte arkada böyle Las Vegas silüetinin gözükmesi falan oldukça hoş bir şekilde karşımıza çıkmış. Tabii
i̇ster
ki modifikasyon
yapıyorsun,
evet modifikasyon çok önemli. Hatta bir araç giriyordu işte normal bildiğimiz araç olarak. Bir çıkıyor oradan muscle car böyle hani off-road tarzı bir araç
olarak kadar çıkıyor. Şey yapıyorsun ayrılıyor falan böyle.
Evet
tabii.
O animasyonları da gayet hoş yapmışlar. Ve oyunun isminin geldiği The Crew'de kendi çetenizi oluşturuyorsunuz ve bu çete üzerinden işte haritanın belli bir noktalarında buluşarak belli başlı görevleri alıyorsunuz. Tabii ki yarış görevleri dışında işte kovalamaca gibi farklı görevler de var. Hani araba yarışına Ubisoft'un
Division'ın arabalı hali aslında
Crew. Evet, yeni bir çeyrek atacağını düşünüyorum bu oyunla birlikte. Bilmiyorum sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Paketlerle zaten herhalde sürekli araba ekleyecekler, modifikasyon ekleyecekler, belki şehirleri büyütecekler, yeni yarışlar ekleyecekler. Oyun sınırsız bir şey olmuş.
Veya harita ekleyecekler yeni bir harita.
Evet, The Crew 2 nasıl olacak mesela? Hani boyun böyleyse.
Türkiye mülkiye bütün dünya oluyor.
Herhalde o da uçağa yüklü arabayı git diyormuş.
Yani şey de var, dikkat ettiysek yani The Crew olsun veya işte Bungie'nin daha önce söylediğimiz gibi Destiny oyunu olsun. MMO tarzı oyunların müthiş bir yükselişi var bu
evet,
yüzden.
Doğru.
Onu görmek lazım. İşte kendi takım arkadaşlarına birlikte bir başka takım arkadaşının arabasını falan sıkıştırmak gibi olaylar. Ya ben araba yarışlarına çok fazla şey yapmayan, ilgi göstermeyen birisi olarak benim bile ilgimi çekti. Ya dedim mesela işte üçümüz birlikte takım olmuşuz gidiyoruz. Bu Red Dead Redemption'da hani evet, eşekle meşekle giden ekipler var ya onun gibi. Burada arabayla gidiyorsun, birbirini sıkıştırıyorsun falan. Çok güzel olmuş
ben aslında. Şunu merak ediyorum. Acaba yeni nesil konsollarda aynı cep telefonlarında olduğu gibi uygulama içi satın almayı koyacaklar mı?
Muhtemelen olacak.
Herhalde muhtemelen olacak diye düşünüyorum. Çünkü oyunlar çok fazla büyümüş durumdalar. Yeni bir gelir kapısı elde edebilirler orada. Mesela sana Ferrari satacak adam. Sen oradan gideceksin daha kaslı bir araba alacaksın. Herkes bu şekilde farkını ortaya koymak isteyecek diye düşünüyorum.
Ya zaten Ubisoft özellikle Ubisoft oyunlarına baktığımızda böyle gerçek hani yaşamla MMO tarzını güzel bir şekilde birleştirdiklerini görüyoruz. Hani şimdi Division'a da geçelim aslında direkt olarak. The Crew'de olsun, The Division'da olsun. Böyle hani normal bir bireysin sen. O yaratılan dünyada nasıl hareket etmek istersen o dünyayı sana güzel bir şekilde vermişler. İşte normalde hani araba kullanırsın, arkadaşlarınla toplanırsın, ister serbest dolaşırsın, işte öyle bir dünyada ister yarışa girersin.
Aslında Days gibi oyunların artık tamamen kullanıcıya bırakıldığı ön planda tutulduğunu ve Days'in grafiklerini tabii milyonla çarpılmış halini falan oynuyorsun burada.
Division'ı gördük. Hani Division'ı ben ilk başta grafiklerine gerçekten inanamadım.
CGI zannediyorsun, oyuna bırakıyorsun.
CGI'dan oyuna geçiyor. Hani bazı videolar vardır böyle acaba CGI mi oyun içi mi diye ikileme düşersin. Fakat Division'ın kesinlikle böyle oyun içi olduğunu hissediyorsun. Çevre dinamiklerinden olsun. Hani grafikler çok başarılı. Grafiklerden daha önemli olan şey ise detay seviyesi inanılmaz. Hani ilk başta o çöp poşetlerinin detaylandırması veya çatışma anında işte camların kırılması, araç lastiklerinin parçalanması.
Yani mesela adam karakola giriyor, orada bir tane şişe su alıyor. Şişe suyun içinde su dolu belli su bir yere kadar ve onun sesini falan duyuyorsun. Yani inanılmaz yapmışlar.
Yani ya detay olarak çok güzel olmuş ve şey çok güzel. Hani biz de sürekli konuşuyoruz işte. Hani 4 kişilik bir ekip oluştururuz, gideriz işte evet. Yaratıklarla kapışırız. O sırada başka bir ekiple geliyorsun, füzeler falan geliyor böyle yukarıdan. Tamamen böyle yaşayabileceğin, oynamaktan keyif alabileceğin, özellikle böyle sürekli hikayesini böyle farklı dinamiklerle zenginleştirirlerse bence hani 10 numara bir oyun olur evet. Deriz ya böyle. Gerçekten de Division bu sözü şimdilik hak eden bir yapım olmuş
diyebilirim. Yani bir an evvel çıksa da alsam dediğim evet. Ender oyunlardan oldu. Zaten Ubisoft'un oyunlarına baktığımızda diyoruz ya multiplatform oyunlarında yükselişi var. Division olsun, Destiny olsun hepsi multiplatform oyunlar ki Destiny PC'ye de çıkacak bir oyun mesela. Evet. Öyle de enteresan bir tarafı var. Konsolların gerçekten konsola has, sadece o konsolda çıkacak oyunları hep bu multiplatform oyunların gerisinde kaldılar. Hem grafik olarak hem konu olarak. Bakalım
i̇şte Division
ne olacak.
Çok önemli burada. Çünkü üstüne basa basa sadece konsola özel
olduklarını sadece söylediler. Ama o da multiplatform yani. Yine Xbox One ve PlayStation 4.
Hani az önce de söylediğimiz gibi şu an firmalar konsol sattıracak. Sadece kendine özel oyunları duyurmadılar bu konferansta. Birkaç tane böyle küçük oyun gördük. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu özel oyunlar daha fazla ön plana çıkacaktır diye
düşünüyorum. Göreceğiz ama ben multiplatform takılınması yanındayım. İnşallah böyle oyunlar daha fazla büyür, daha hızlı gelişirler.
Tabii ki.
Çünkü sonuç olarak PlayStation 4 da alsa kişi, Xbox One da alsa diğer oyunlardan mahrum kalıyordu. En azından kalmayacaktır. Herkes her oyunu oynayabilecek. Burada platformlar sundukları ekstra özelliklerle ön plana çıkmaya çalışırlarsa kullanıcılar için daha yararlı olur.
Evet, kesinlikle. Yani.
Şimdi kısa kısa teknoloji haberlerine geçtiğimizde Inno3D bir GeForce GTX 780 için bir soğutma sistemi tanıttı yeni. 3 tane fanla soğutulan bu soğutucu genel olarak bizleri 7990 hatırlattı. Demek ki AMD burada başarılı bir iş ortaya koymuş ki diğer firmalarda daha öncesinde kullandıkları fakat şimdi terk etmeye başladıkları bu soğutma sistemine geri dönüyorlar. Aynı zamanda Gigabyte de GTX Titan isminde yine 3 tane fanla soğutulan bir soğutma sistemi tanıtmış. Ve WindForce 3X olarak isimlendirmiş bunu. Genel olarak ekran kartının görünüşüne baktığımızda oldukça hoş görünüyor. Fakat hızlara tabii ki hız aşırtılmış. Genel olarak soğutma sistemi güçlendirilerek 928 MHz'de 1000 MHz'lik değerler mevcut. Eğer kendi kendine hız aşırtma devreye girerse 1 GHz'e kadar çıkabiliyor ekran kartının çekirdek hızı. Her iki ekran kartının da ortak noktası yine 3 tane fanla soğutulmaları ve 7990'a çok benzer bir soğutma sistemine sahip olmaları. Bir diğer enteresan haber de Silverstone tarafından geldi. Pompasız bir sıvı soğutma sistemi yapmışlar. Normalde sıvı soğutma sistemlerinde sıvının dolaşması için bir pompa sürekli olarak devir daimi sağlar. Silverstone ise özel bir sıvı kullanmış ve bu sıvı çok düşük sıcaklıklarda hemen buhar olabiliyor. Buharlaştıktan sonra da yine ufak bir soğutmayla direkt sıvı haline dönüşebiliyor. Böylece kendi kendine sistem içinde dolaşıyor aslında.
Bilin hava durumu yapmış işte bulut oluyor.
Evet bulut oluyor, soğuk oluyor. Öyle bir şey yapmışlar resmen. Fakat şu an için sadece çok düşük güçteki işlemcileri soğutmak için kullanılabiliyor. Çok yüksek performans alamıyorlarmış. Fakat deneysel de olsa çok merak ve heyecan uyandıracak bir çalışma. Umarız geliştirirler ve pompası sistemlere kavuşuruz. Pompanın olmaması demek aynı zamanda sorunların azaldığı ve sesin de azaldığı anlamına geliyor ki çok büyük önem taşıyor. Bir diğer haber yine enteresan. Amerika'da ahududu karıncaları genel olarak elektronik cihazlara geçen 146 milyon dolar zarar vermişler. Bu karıncalar son 10 yıllık dönemde türemişler ve 1 santimin 8'de 1'i boyutundalarmış. Oldukça küçük karıncalardan söz ediyoruz. Bunlar bu küçük boyutları sayesinde elektronik devrelere giriyorlarmış ve oradakileri kemirmeye başlıyorlarmış. Kemirirken de çarpılıp ölüyorlarmış genelde. Çok küçükler ve oradaki küçük elektrik akımları bu karıncaları öldürüyor. Fakat burada inanılmaz bir döngü var. Karıncalar öldükten sonra bir koku yayıyorlarmış ve bu koku diğer karıncaları çekiyormuş oraya.
Tam yeni bir virüs çıkmasın böyle dünyanın.
İnanılmaz enteresan bir durum var. Ters bir döngü oluşuyormuş orada sürekli devir daim eden ve bir sürü karınca girip taşıdıkları tozlarla beraber hem elektronik cihazı çalışmaz hale getiriyor hem de ölüyorlar orada aslında. Ve genel olarak haşeri ilaçlarına dayanıklı bir türmüş bu.
Oo.
Abi karınca doğası okusunlar. Nereden hangi bana şey yaptılar.
İş yarar diyorsun.
Ya da şey tuz döksünler oraya bak nasıl kaçıyor.
Amerika şu an bunda mücadele ediyormuş. Bu da enteresan bir durum. Genel olarak biliyorsunuz artık ulaşım hızlandı. İnsanlar kıtalar arası yolculukları çok rahat yapabilir oldular. Bu da işte bu tip değişik türlerin
ortaya çıkması
neden oluyor. Çünkü siz orada olmayan bir türü gidiyorsunuz başka bir yerden oraya taşıyorsunuz. Mesela bir ormanda yaşayan tür Amerika'ya gelip elektronik cihazlarla tanışınca hiç olmadık değişik
mekanik
tepkiler görebiliyoruz.
Filme böyle çekilebilir bunun aslında ya.
Tam üçüncü sınıf bir şey.
Aynen. Tam gerçek virüsler olmuşlar yani kısacası.
Yani buradan da direkt kısa kısalar bitti herhalde Mesut senin.
Evet.
Hani oyun tarafındaki kısa kısalara bu hafta girersek içinden çıkamayız gibi geliyor. Çok fazla haber var. İşte irili ufaklı şu anda konuştuğumuz oyunlar hakkında bile çok fazla haber var. Bu yüzden hani belli başlı oyunları önümüzdeki hafta tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu programda da sık sık isminin geçtiği Destiny ve Titanfall'dan da bahsederek aslında programı da yavaş yavaş kapatalım. Şimdi Titanfall'a baktığımızda Talha canlı yayın sırasında da bizi oldukça heyecanlandırdı.
Çok heyecanlanmıştı evet.
Hani FPS oyunlarından artık hepsi birbirinin aynı oldu. Bütün platformlarda birbirinin benzeri oyunlar gördük. Fakat işte Call of Duty'nin eski yapımcıları hatta Medal of Honor'u da Medal of Honor yapan isimlerin Titanfall'la birlikte FPS türüne ne kadar fazla yenilik getirebileceklerini gördük. Ve meka dinamiğini de oyuna o kadar güzel bir şekilde yedirmişler ki muhtemelen çok keyifli bir oyun olacaktır diye düşünüyorum.
Dengeleri bozmayan bir şey olmuş, yapı olmuş. Şimdi senin dediğin gibi hem Medal of Honor hem de Call of Duty serisini hatta Call of Duty'nin Modern Warfare dediğimiz o meşhur klan
Infinity Ward,
özelliğini. Evet, Infinity Ward'dan neydi? Dikkat edildi. Zampera öyle bir şeydi. Evet. Her neyse, bu elemanların yani hatta sadece bu ikisi değil, Infinity Ward'dan ayrılmış çok önemli isimler de Titanfall'u oluşturmasında büyük bir etken oldular. Benim eğer Xbox One'a özel olsaydı belki acaba Xbox One olur mu ya falan diye düşündüm.
Konsol aldıracak bir oyun olurdu.
Evet, konsol aldıracak bir oyun olurdu ki gelen açıklamalarda PlayStation cephesine de gelebileceği söylendi. Zaten PC için de geliyor. Sıradan bir shooter oyunu olmanın ötesine geçmiş. Gerek arayüzüyle gerek sunumlarıyla birlikte çok akıcı bir izlenim veriyor. Genelde hani mekanın içine bindiğin zaman böyle çok böyle hantal hantal gider falan. Burada ama bir uçuş söz konusu.
Bildiğin normal bir insanı yönetiyormuşsun
ya
gibi.
Şey falan şey var işte, Gökhan da bahsetmişti bizim kendi programımızda. Mekanın seni hissedip alıp böyle içine koyması veya iki tane mekanın böyle karşıya gelip yumruklaştığı esnada senin karşıdaki robotu kullanan adamı çıkarıp böyle atman falan gibi enteresan olaylar var. Veya işte kendini çok böyle şey anda pilot
fırlatman.
Fırlatıp
hep onu istemişimdir ya, fırlatıyorsun, uçaktan.
Fırlatıyorsun ve fırlattıktan sonra kendini öteki mekin üstüne bindirip işte onun şeyini falan bozabiliyorsun. Motorunu falan bozabiliyorsun. Sadece meklerden oluşmuyor. Sen karakter olarak da ilerleyiş, vuruş hissi, hatta bu zıplarken işte duvarlara çarptırarak biraz parkur dediğimiz o spor dalının dinamiklerini verilmiş olması çok başarılı olmuş. Beni çok heyecanlandırdı. Ben büyük merakla bekliyorum.
Aynen. Benim de böyle multiplayer işte şey, multiplayer oyun olarak heyecanlandıran yapımlardan birisiydi. Bir diğer oyuncu arkadaşlar Destiny, Bungie'nin Activision çatısı altına girdikten sonra uzun süredir konuşulan oyunu nihayet ilk videolarıyla karşımıza çıktı. Aslında oyunun ilk videosuna başladığımızda hani Mesut senle de konuştuk. Böyle sıradan bir şekilde ilerliyor.
Evet.
Fakat daha sonra işte Public Event'ın olayın içerisine girmesiyle birlikte Destiny'nin çevresinin ne kadar fazla değiştiğini görüyoruz ki programın başında da konuştuğumuz gibi artık MMO oyunların hani hem single böyle atmosferini,
hem hikayenin tadını veriyor.
Evet, yaşatacağını ve public olarak herkesle birlikte çok güzel bir şekilde oynayacağımızı gördük. Hani o geminin gelmesi, işte robotu yere bırakması, sonra herkesin böyle hurra diye ona saldırması.
Ya tabii ki Division kadar etkilemedi beni. Yani Division evet, bambaşka bir dünya ama Division'ın tadını PC'de almak isteyen kullanıcıların da yine oynayabilecekleri bir oyun olmuş. Gerçekten güzel bir oyun. Görünen o ki yani artık en küçük detaylar bile bu geniş çoklu oyunculu ortamlara aktarılabilecek.
Yani bir de işin arkasında Bungie'nin olması tabii ki
yani
en
aslında
çok
şöyle
merak
bir enteresan
taraf.
Durum söz konusu. PlayStation 4 için duyurulduğunda PlayStation sahiplerinin ben biraz tepkilerine baktım. Kimsenin umurunda olmadı. Yani Halo'yu sevmeyen bir kitle var Türkiye'de. Hatta nefret eden bir kitle var ve abartıldığını düşünüyorlar. Halo 4 hakikaten başarısız bir oyundu ama Halo çıktığı dönemde yapmış olduğu etkiyi bir açıp bakmalarını isterim açıkçası. Çünkü o zamanki shooter oyunlarında olmayan yani bir açık dünya. Çünkü sen yani Halo'yu oynarken şunu hissedersin. Çok açık bir dünya vardır. O sırada istersen jet'e binersin, istersen işte tanka binersin, istersen işte Bunch yapay zekaya binersin. Karşı jiplerle falan
yani
gidersin.
Yani her seferin aslında farklı farklı geçiyorsun bölümleri.
Evet,
değişik,
çok
güzel
büyük
bir
alanı vardır. Ya bu yüzden dolayı da Halo aslında farklı bir şey getirdi. Ben Destiny'nin de bunu başaracağını düşünüyorum. Bir de düşünebiliyor musun? Bungie, yani şimdi bakıyorsun Metal Gear Solid Xbox One'da lanse ediliyor. Konami bir zamanın işte PlayStation'ın en önemli destekçilerinden birisi.
Bungie konferansında.
Yıllarca Halo ile Xbox One'ı, Xbox'ı sırtlamış bir şey, konsol. Şimdi bugün PlayStation cephesinde
evet,
oyun tanıtıyorlar. Çok enteresan bir
i̇şte
yapıya büründü
oyun dünyasında ne kadar aslında değişken olduğunu burada görmüş oluyoruz deyip bizim haberlerimizi de bitirelim.
Evet, ikisi bir de yine oyun ve teknoloji haberlerinin sonuna geldik. Kapanışta yine sizleri sürpriz bir video bekliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Who are you not to be great? You. The imagination of a brilliant child and the powers of an ancient god. Who are you to be ordinary? You, who can rescind life or raise the dead. Who are you to be afraid? You, who can serve as judge and jury while hoarding infinite lives. Who are you to be a slave to the past? You, who can travel time like the oceans and rewrite history with a single word. Who are you to be anonymous? You, whose name should be spoken in reverent tones or in terrified whispers. Who are you to deny greatness? If you would deny to yourself, you deny to the entire world. And we will not be denied.